Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Gerçi farklı formatta da olsa Ramazan ayı boyunca hafta içinde gerçekleştirdiğimiz yayınlarımızla dünyada olup biteni gündeminize taşıma gayretinde olmuştuk. Ramazan ardından yine eski gün ve saatimizde ve yine eski bilinen formatımızda karşınızda olacağız inşallah. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerinin detaylarını, olayların perde arkasını konunun uzmanlarından, yerli ve yabancı basındaki dış politika analizlerine yansıyan değerlendirmelerden, yorumlardan süzeceklerimizi sizlerle paylaşacağız. Gelişmelere ilişkin akıllara takılan soruların cevaplarını sizler adına bulmaya çalışacağız. Evet, dış politikanın nabzını tutan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, hem dış hem iç gündemde müthiş bir yoğunluk yaşanıyor. Ülkemiz açısından önemli bir gün arifesinde bulunuyoruz. Yarın halkımız ilk kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek. İçerideki gündem çok daha baskın biçimde öne çıksa da dış gündemde de en az iç gündem kadar yoğunluk var. Gerek Gazze'de soykırım niteliğindeki vahşet, gerek Irak'ta IŞİD tehdidinin Erbil'e kadar uzanması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden devreye girmiş olması, Irak'ta rehin alınan Türk vatandaşlarının durumundaki belirsizlik, Suriye'deki iç savaşın Lübnan'ı da tehdit etmeye başlaması, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma haberlerinin her geçen gün sıklaşması, Rusya ile Batı arasındaki soğuk savaşın ekonomik yansımaları gibi birçok dış politika gelişmesi Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiriyor. Özellikle Irak ve Gazze'deki gelişmeler oldukça önemli. Kalıcı ateşkesin sağlanması için İsrail ile Hamas arasında kör topal yürüyen görüşmelerin sonuçları merakla bekleniyor. İsrail, Gazze'nin açık hava hapishanesi olarak kalmasını, Hamas ise Gazze'ye nefes borusu açılması için direniyor. Bakalım kazanan kim olacak? Irak'ta ise IŞİD şaşırtmaya devam ediyor. Irak'ın ve Suriye'nin %35'ini elinde bulunduran örgüt her geçen gün alan kazanmaya devam ediyor. Erbil'in kapısına kadar dayanan örgütün ilerleyişi daha ne kadar sürecek? ABD'nin IŞİD'i durdurmak için başlattığı sınırlı askeri müdahalenin devamı gelecek mi? ABD'nin Irak'taki kırmızı çizgilerinin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Tüm bu gelişmeler karşısında Türkiye nerede duruyor? Ankara'nın muhtemel en olumsuz senaryo karşı stratejisi ne? Programımızda tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu cevapları bulmamızda her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey bizlere eşlik edecekler. Sayın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, programımızda ilk ele alacağımız konu Gazze'deki gelişmeler olacak. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği vahşetin ardında Gazze'de son durumu değerlendireceğiz. Katliam niteliğindeki saldırıların Gazze'de meydana getirdiği tahribata bakacağız. İsrail savaş makinesinin günlerce süren bombardımanının Gazze halkı üzerindeki etkilerini konuşacağız. İsrail ile Hamas arasındaki hiç de adil olmayan bu savaşın gerçek galibinin kim olduğunu, bölge ülkelerinin yaklaşımlarını, savaşın İsrail kamuoyunda nasıl değerlendirildiğini değerlendirmeye çalışacağız. Son hocam, dilerseniz Gazze'deki son durum ne? Şöyle bir toparlayalım. Ardından Gazze'ye ilişkin yukarıda zikrettiğimiz başlıkların detaylarını konuşmaya geçebiliriz. Sevgili dinleyenler, malum 7 Temmuz 2014 tarihinde İsrail tarafından Gazze'ye yönelik başlatılan saldırılar sonucu 2000'e yakın Filistinli şehit olmuştu. Bir ay boyunca Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail geride inanılmaz dramatik bir tablo bıraktı. 2000'e yakın Filistinli katledilirken ki bunların 500'e yakını çocuk, 400'e yakını ise kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Yaralıların sayısı ise 10 bin dolayında. İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de 5600 ev tamamen yıkılırken 31 bin ev de kısmen zarar gördü. 43 camiyi yerle bir eden İsrail tüm bu vahşetini kendini savunma gerekçesiyle izah etti. Cuma günü itibariyle sona eren geçici ateşkesin ardından İsrail dün yine Gazze'de birçok hedefe saldırı düzenledi. Bu arada taraflar arasında Kahire'de Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerden şimdilik bir sonuç alınabilmiş değil. Hamas, Gazze'ye yönelik ablukanın tamamen ve tekrar uygulanmayacak bir biçimde kalkmasını, bütün sınırların açılmasını, Gazze limanının yeniden işler hale getirilmesini, Filistin mahkumlarının serbest bırakılmasını talep ediyor. İsrail'in asıl istediği ise 8 Temmuz'da giriştiği saldırıdan önceki duruma geri dönmek, yani Gazze'ye giren her türlü malın sıkı denetimine ve ambargoya devam edilmesini talep ediyor. Sani Hocam, sorularımıza gelecek olursak, Gazze'deki tablo bu denli felaket boyutlarında. Şuradan başlayalım istiyorum. İsrail'in Filistinlilerle, daha özellikle Gazze'deki Filistinlilerle alıp veremediğini, yani çatışmanın temelinde yatan sebepler ne? Yani şöyle bir algı var kamuoyunda: Hamas durup dururken İsrail tarafına füze atıyor, İsrail de buna karşılık veriyor. Böyle midir tablo?
Aslında kamufle edilen, dünyadan saklanmaya çalışılan bir insanlık dramı var orada. Gazze şeridi dediğimiz şey, işte Mısır sınırından itibaren Akdeniz boyunca 40 kilometre kadar ve bir sahil şeridi ve burada 1 milyon 800 bin insan yaşıyor. Şimdi şöyle düşünün, yani 1 milyon 800 bini bırakın, 1800 kişinin yaşadığı bir köy düşünün. Bu köye hiçbir malın girişine çıkışına, oradan hiç kimsenin giriş çıkışına izin verilmediğini düşünün. Ve sizi havadan, karadan, denizden birileri abluka altına almış. Sizin ne yapıp yapmayacağını onlar karar veriyor. Siz tünel açarak dünyaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. En temel ihtiyaçlarınızı almaya çalışıyorsunuz. İşte Mısır'ın o refah kapısı vesaire. O da bombalanıyor. Ve zamanla Hamas'ın İsrail'e yönelik fırlatmış olduğu füzelerin anlamı şu: dünya bakın diyor, burada 1 milyon 800 bin kişi açık hava hapishanesinde adeta ölüme terk edilmiş durumda. Her türlü insani haklardan mahrum. Dolayısıyla o füzelerin anlamı bu. Fakat
zaten duvara dayanmış bir topluluk var. Yani her anlamda pek çok şeyden kısıtlanmış, haklardan mahrum bir halk var.
İsrail'in istediği şu, ama Filistinliler bunu yapmıyor. Deseler ki biz burayı terk ediyoruz, işte Mısır'a göçüyoruz, işte Körfez'in zengin Arap ülkelerine göçüyoruz demiş olsa, İsrail hepsine uçak biletini de cebine koyar, harçlığını da koyar. Yani onları dünyanın en kahraman insanları ilan eder. Fakat o insanlar diyor ki bura bizim toprağımız, biz burada ölmeye razıyız. Ve bir diğer konu da Gazze'nin açıklarından çıkarılmaya başlanan doğalgaz rezervleri ve Gazze, eğer Batı Şeria ile birleşerek devlet olma yolunda bir adım daha atarsa, ki zaten ilk Hamas'la El Fetih ortak bir koalisyon hükümeti kurma aşamasında bombardıman başladı. Devletleşme süreci başlayınca oradaki gazla ilgili konu tamamen İsrail'in tek elinde olmayacak. İsrail ne yapıp edip Hamas'la El Fetih'in, yani Batı Şeria ile Gazze'nin arasını açık tutmak ve onları dünyaya terörist olarak pazarlamaya devam etmek ve hedefine İsrail şu anda ulaştı. İsrail şu andan itibaren olayı kapamaya çalışacaktır. Sebebi şu: 2009'da bir bombardıman yaptı. Yani Hamas'ın belli altyapısını yok etti. Fakat 2009'dan sonra Mısır'da Mursi'nin yönetimde olması, Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyi olması neticesinde Gazze'deki eğitim, sağlık, ulaşım ve benzeri birçok altyapı epey bir düzelme yoluna gitti. Ve Hamas'ın da eline bir takım daha teknik donanımlı silahlar geçti. İsrail'in hedefi bunları yok edip ve eski statüye tekrar dönmek. Yani abluka devam edecek, her şey İsrail'in kontrolünde olduğu bir statü. Gazze'deki halk, hatta Batı Şeria'dakiler ve Hamas diyor ki bu sürdürülebilir, kabul edilebilir bir şey değil. Yani ne yaptı İsrail en son? Elektrik santralını vurdu. Düşünün siz, ben Adanalıyım. Güneyde, Adana'da 24 saat elektrik yanması hayatın ne olabileceğini. Yani Türkiye'de Gazze daha güneyde bir yerde, sıcakta. Gıdanızın, ilacınızın 3-5 saatte bozulduğu bir ortamı düşünün. 1 milyon 800 bin kişinin yaşadığı bir bölgede. Evet. İsrail artık silahla öldürmek yerine onların elektriğini, suyunu, su kaynaklarını yok ederek adeta onları hastalıktan, açlıktan kendi hallerinde ölüme terk etmek istiyor. Bundan sonraki aşama o ve Hamas da bunu kabul etmiyor doğal olarak.
Evet Sayın Hocam, şimdi yaklaşık bir ay boyunca süren bir bombardıman belli hedefler doğrultusunda işte yola çıktı İsrail bu saldırı. İşte tünelleri bombalayacaktı. Sosyolojik olarak, psikolojik olarak Hamas'la Gazze'liler arasında bir mesafe ortaya çıkarmak istiyordu. Yani başınıza gelenlerin hepsinin müsebbibi evet, Hamas'tır demeye getirecektim. Nihai planda bir ay sonra bu bombardımandan sonra nasıl bir algı ortaya çıktı Gazze'liler nezdinde veyahut da İsrail kamuoyunda? Yani İsrail istediğini alabildi mi bir ay sonraki bu?
İsrail'in elinde dünyanın en son model silahları var. Amerikan uydularının bütün verileri, istihbarat bilgileri İsrail'in elinde ve havadan vuruyor. Ve kasıtlı olarak çocukları vuruyor, çocuk bahçesini vuruyor, sahildeki hiçbir günahı olmayan çocukları vuruyor. Fakat buradan çıkan sonuç şu, İsrail o Hizbullah harekatında Lübnan'dakinden sonra ikinci en büyük hezimetini yaşadı. Çok sayıda asker kaybı verdi. İsrail için çok önemlidir. Yani evet, 100 tane Filistinlinin ölümünden çok daha önemlidir bir İsrail'li askerin ölmesi onlar açısından. Ve artık asker kaybı yapmaya başlayınca İsrail'de hayatın önemli bir kısmı askerlikle geçiyor. Artık asker kaçaklarının sayısı artacak. Birincisi bu. İkincisi, Hamas'ın artık bir özgüveni oluştu. Önceden halk acaba bu Hamas bizi felakete mi sürüklüyor düşüncesi varken artık bütün Filistin halkı Hamas'ı destekler konuma geldi. Evet, yani evet, Hamas bu hadiselerden 7 Temmuz'dan bu yana kazandığı şey özgüven kazandı. Evet. Ve dolayısıyla İsrail'in istediğini tam tersi evet, gerçekleşti.
Yani o olay sonrası Arap medyasını takip ederken, özellikle görsel medyayı takip ederken Gazze'de mülakatlar yapıyorum. Mesela Cezire'de izlediğim kadarıyla dediğiniz gibi halkın müthiş bir özgüveni gelmiş. Mukavemet dedikleri, yani direnişe karşı müthiş bir saygıları artmış durumda. Yani İsrail'in çok önemli dünyaya açılan kapılarından bir tanesinin iki gün boyunca dış dünyayla bağlantısının kesilmesinin bir ekonomik faturası var.
Evet.
Dediğiniz gibi çok doğru. Bu anlamda İsrail istediğini alamadı. Yani Hamas'la Gazze'lilerin arasındaki o mesafeyi açma şeyi tersine döndü. Aksine daha da sırılmış durumda vaziyette insanlar, Gazze'liler Hamas'ın direniş mücadelesi.
Bir diğer hayırlı gelişme şöyle oldu. Mesela o sahildeki çocukları, o masum çocukları İsrail jetlerinin roketleri onların bedenlerini paramparça edince ilk defa Türkiye'de 4 parti hiçbir konuda bir araya gelmedi. Türkiye'den örnek veriyorum. AK Parti, CHP, MHP, HDP birlikte İsrail'i soykırım yapmakla kınadılar. İslam ülkelerinde biliyorsunuz kaosun, mezhep ve çok çeşitli dini anlaşmazlıkların, siyasi kargaşanın olduğu bu İslam dünyasında bu Gazze saldırısı bütün İslam dünyasında bir birlik duygusu. Yani Şiisinden Sünnisine halklar dedik ya, ne oluyor? Yani İsrail bu kadar vahşet yaparken siz ne yapıyorsunuz gibisinden. Yani bizim şer gibi gördüğümüz bazı olaylarda hiç hesap edilmeyen hayırlara evet, vesile oldu. Elbette ki oradaki şehit olan insanların, yıkılan evlerin, yaralanan masum insanların durumu içler acısıdır. Bunu bir kenara koyuyoruz. Fakat 1,5 milyarlık İslam dünyasında çok pozitif etki yaptı bu. Yani Müslümanların birazcık olsun ümmet şuurunun belirmesinde pozitif bir etkisi evet, olduğunu söyleyebiliriz.
Ya bu Batı'da da öyle. En azından Batı yönetimleri nezdinde olmasa bile Batı halkları, özellikle evet, Latin Amerika ülkelerinde olsun mesela, müthiş tepkiler ortaya çıkardı. Yani çocuk katleden bir haydut devlet algısı İsrail için, öyle bir algı çok tedavül edilmeye başlandı. Bu da yani İsrail açısından oldukça büyük handikap olarak görüldü. Yani İsrail medyası da mesela İsrail'in bu son operasyondan, son saldırılardan karlı değil, zararlı çıkan taraf olduğu dillendirildi.
Bütün dünyaya hükmettiğini iddia ettiğimiz bu New York'taki Yahudi diasporası da, yani Siyonist olmayan Yahudilerin bir kısmı da gösteri yaparak İsrail devletinin politikalarını protesto etti. Yani çok çizmeyi aşıyorsunuz anlamında. Mahşeri vicdana dokunuyorsunuz anlamında uyarılarda bulundu. Ve İsrail kısaca silah olarak bir takım gösteriler yapıyor. Hala zaten orantısız bir güç kullanıyor ama bütün dünyadaki 7 milyar insanın ve 1,5 milyar aşkın İslam dünyasının nazarında çok evet. büyük bir prestij kaybetti. Yani kazandıklarıyla kaybettikler yan yana koysak İsrail'in kaybettiği daha fazladır diye evet. düşünüyorum.
Birazcık da bu İsrail toplumuna odaklanalım istiyorum Sayın Hocam. Yani öyle görüntüler izledik ki çocukların katledilmesini böyle dans ederek kutlayan bir İsrail halk topluluğu gösterildi.
Evet.
Milletvekillerinin inanılmaz demeçleri oldu. Yani sadece çocukları değil annelerini de öldürelim Doğru. tarzında ifadelerin yer aldığı bir hastalıklı ruh hali bir manzara ortaya çıktı. Bu hastalıklı ruh hali nasıl okumak gerekiyor yani?
Şimdi bunun iki tane bir teolojik olarak dini boyutu var. Bir de sosyal psikolojik yönü var. Teolojik olarak baktığımızda Yahudiliğin orijininde Tevrat'ı dikkatlice incelediğimizde Allah onları üstün olarak yaratmıştır ve diğer insanlar da onlara hizmet etmek için vardırlar. Dolayısıyla kendilerinde bu üstünlüğü gördükleri için diğer insanlardan 3000 kişi, 5000 kişi ölmüş çok da ilgilendirmiyor. Yani diyelim ki 3 tane oradaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci çocuğun ölümüne karşılık 3000 tane çocuğu Yahudi askerler öldürmüş olsun. Onlar için çok da fazla.
Evet. Çünkü bütün terörist, bütün Filistinliler terörist algısı müthiş bir şekilde işleniyor.
1948'li yıllardaki belgeselleri izlerseniz Elveda Filistin diye bir belgeselde izledim sanırım. Oradaki bir Yahudi diyor ki en iyi Arap ölü Arap'tır diyor. Yani mantık bu. Yani en iyi Filistinli ölü Filistinlidir onlar açısından. İşin psikolojik ve sosyal yönüne baktığımızda yıllarca hatta yüzyıllarca Yahudi toplumu başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yörelerinde her şehrin bir kenar mahallesinde azınlık psikolojisiyle yaşamışlar. Çoğu zaman da haksızlıklara ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesine tabi tutulmuşlardır. Bir takım haklardan mahrum bırakılmışlardır. Ve İkinci Dünya Savaşı sırasında da zaten o Hitler'in katliamına maruz kalmışlardır. Şimdi bu kadar ezilmiş bir toplumun ders çıkarıp bundan imtina etmesi normal şartlarda düşünülebilir. Ama durum tam tersi. Bunun sebebi de şu, ben şöyle düşünüyorum. Genelde evde eşine babacan davranan aile reisleri iş yerinde olumlu, iyi bir idareci olan kişiler evinde de demokrattırlar. Ama iş yerinde ezilen, horlanan, itilen, kakılan ve istediği hiçbir şey elde edemeyen insanların büyük bir çoğunluğu evde gidip eşlerini dövüyorlar. Evet. Hırslarını ondan çıkarıyorlar. Yani ben şu andaki Filistinlilere uygulanan bu zulmü ona görüyorum. Yani yüzyıllarca kendilerinin çekmiş oldukları bu itilmişlik, kakılmışlık, ezilmişlik duygusunun hıncını ve hırsını oradaki Filistinlilerden çıkarıyor. Evet. Halbuki tarihin hiçbir döneminde Müslümanlar Yahudilere... Yani biz mesela İstanbul'daki Musevi vatandaşlarımız var. Ben İsrail yönetimine duyduğum hınç sınırsızdır. Ama hiçbir zaman bizim diyelim ki Şişli'de oturan bir Musevi vatandaşımızın taciz edilmesine de taraftar olmam. Evet. Yani ikisi farklı bir şeydir. Yani orada dinden gelen yani bir insanı Yahudi olduğu için değil biz. İsrail yönetiminin insanlık dışı uygulamalarıdır burada esas olan. Bu nedenle de işte o aşağılık duygusu, ezilmişlik duygusu, itilmişlik duygusunun burada tam tersi bir yansımasını görüyoruz. Evet. Fakat bunu yapanlar Hristiyanlardır maalesef. Hı hı. Yani Hristiyanlara soruyorsunuz Hazreti İsa'yı kim çarmıha gerdi? Yahudiler. Yahudilere soruyorsunuz tarihte size en büyük zulmü kim yaptı? Hristiyanlar yapmışlardır. Fakat bugün Yahudiler kime zulmediyor? Filistinli Müslümanlara. İşte bunu biraz daha yakından evet. görmek lazım.
Benim kanaatim acizane hocam, yani bu İsrail'in Filistinlilere yönelik aşırı güç kullanmasının arkasında yatan psikolojik nedenlerden bir tanesi inanılmaz bir korku içerisinde yaşıyor olması. Yani İsrail medyasının da bu korkunun oluşmasında önemli bir payı var. Yani bu anlamda ben İsrail'in çok aşırı güç kullanmasını IŞİD'in psikolojik propagandasına benzetiyorum. Yani IŞİD şu anda müthiş bir korku salıyor. O korkuyu sosyal medyası aracılığıyla da yayıyor. Yani o bayrağı görenler inanılmaz bir korkuya kapılarak kaçıyor. İsrail de bunun taktiğini uyguluyor sanki IŞİD'de. Yani benim bir vatandaşıma, benim bir askerime zarar görürse bunun bedeli çok ağır olur demeye getiriyor. Onun arkasında yatan da bu korku var.
Fakat Beytullah Bey, bak, haklı olduğunuz taraf şu. IŞİD'in böyle yapması normaldir. Hı hı. Terör örgütler, mesela PKK, korkuttuğu sürece güçlüdür. IŞİD korkuttuğu sürece güçlüdür. Ama devlet güven verdiği sürece güçlüdür.
Ama Sayın Hocam, yani belki o kendini devlet olarak tanımlıyor ama i̇şte, pek çok uluslararası çevrede aydut bir devleti, yani, terör devleti de olarak
siz da devletsiniz. Yani geçmişinizde ne kadar kanlı hadiseler olsa bile, hatta muhalefetteyken sövüp sayabilirsiniz ama iktidara geçtiğiniz zaman dil kullanmanız gerekir. Böyle yumuşak bir üslup ve güven vermeniz
ama
gerekir.
Ama bu sizin dediğiniz çok normal bir devletler için geçerli.
Ve yönetimler için.
Yönetimler için, yani bir işgal devleti için bu geçerli
değil. İşte bu
değil.
Da
yani
İsrail'in normal
yaptığı bir terör eylemi oluyor ama bir devletin yaptığı aynı eylem daha olsa operasyon oluyor aslında.
Burada hiçbir farkı yok. O zaman burada şu durum ortaya çıkıyor. İsrail gerçekten bir devlet mi?
Evet.
Sorusu gündeme geliyor. Yani çünkü devlet böyle yapmaması gerekir.
Soracağım, vakit hızlı ilerliyor. IŞİD'i de konuşacağız. Onun için İsrail ile Batı'nın ilişkileri oldukça soruldu. Yani İsrail'in izleye geldiği bütün hukuksuzluklara rağmen Batı dünyası her zaman İsrail'in yanında saf duruyor. Yani bunun sebeplerini, hadi Amerika'nın yaklaşımı öyle de mesela Almanya'da mesela şimdiye kadar bu kadar net İsrail'in yanında durmamıştı. Avrupa ülkelerinin yaklaşımını nasıl okumak gerekiyor?
Şimdi büyük resme baktığımızda dünya genelinde bir milli ulus devletler var, bir de çok uluslu şirketler var. Dünyada zaten kavganın temeli de işte bu milli devletlerin güçlenmesi ve çok uluslu firmalarının. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde her ne kadar da ekranda gördüğümüz bir siyasi lider olsa da ülkenin ekonomi ve temel taşlarını elde tutan çok uluslu firmalardır. Ve bu çok uluslu firmaların büyük bir kısmındaki finans köşe taşlarında mutlaka bir Yahudi iş adamıyla yolunuz çakışıyor. Gerek medyada, gerek bankacılıkta vesaire. Dolayısıyla onlar İsrail'i sevdiklerinden, takdir ettiklerinden değil, Gazze'deki Filistinliler lehine demeç verdiklerinde başlarına gelebilecek hiç ummadıkları olumsuzlukları göze alamadıkları için biraz da kendi çıkarlarını tehlikeye atmamak için İsrail'in lehinde beyanatlar veriliyor. Ama ben eminim ki İsrail'i destekleyen Alman devlet başkanı Merkel başta olmak üzere sıradan Avrupalılar zaten İsrail'in haksız olduğu kanaatindeler de o beyanatı veren insanları bile hipnotizma yapın, gerçek görüşleri o değildir. Yani Filistinlilerin haklı oldukları, bu davada Gazze'deki insanların mazlum, İsrail'in haksız olduğu zaten biliyorlar ama dünya böyle bir dünya maalesef. Evet.
Peki bu politikanın değişebileceğini ümit ediyor musunuz yani?
İşte
özellikle Amerika'nın mesela.
Politikanın değişmesi için senaryonun değişmesi gerekiyor. Senaryonun değişmesi için de şu andaki Amerika'nın dünyadaki süper güç etkisinin yavaş yavaş kırılmaya başlaması, dünya ekseninin Orta Doğu, Atlantik'ten Uzak Doğu'ya doğru kaymaya başlamasıyla birlikte artık 22 Arap ülkesi ve 1 milyar 700 milyona yakın İslam dünyasının çıkarları, İslam dünyasıyla Batı'nın çıkarları, o Yahudi lobisi ve İsrail'in çıkarlarından daha dominant hale gelmeye başlarsa bu politikada değişir. Ama hala İslam ülkelerinin tepe noktalarını elinde tutan Batı yanlısı yönetimlerin çoğunlukta olması, hala İslam ülkelerinde ve Orta Doğu coğrafyasında insanların temel ihtiyaç maddelerini daha çözememesi, fakirlik, açlık, cehalet, iç kargaşa ve kaosu çözümleyememesi sebebiyle Batı ve Amerika burada hala ipler elinde tutuyor. Ama gelecekte bir Çin tehdidi var. Yani Çin'in ve Rusya'nın dünya konjonktüründe biraz daha güçlenmesi, Brezilya'nın Güney Amerika'dan sesini yükseltmesiyle birlikte ben önümüzdeki 10 yıllarda İsrail'in bu kadar pervasızca hareket edemeyeceğini, etse bile arkasına Batı kamuoyunu bu kadar alamayacağını düşünüyorum. Bu tamamen bizimle alakalı bir şey. Yani biz Müslümanlar olarak, Orta Doğu'da yaşayan halklar olarak kendi içimizde bir konsensüs oluşturabilirsek evet, zaten Batı çok da fazla bir şey yapamaz diye düşünüyorum.
Arap ülkelerinin yönetimlerinin Gazze'deki katliam karşısındaki etkisizliği, acizliği çok tartışıldı. Yani Arap medyasında da çok sert eleştiriler vardı bu yönetimlere. Filistin'de yaşananları, Arap ülkelerinin kayıtsızlığının arka planına ilişkin sizin tespitleriniz neler? Neler zikredersiniz?
Aslında çok yalın bir gerçek var. O da şu, Türkiye'nin başını çektiği ve Gazze'de de bu uç verdi seçimlerle birlikte. Mısır'da İhvan Hareketi, işte Tunus'ta ve diğer Arap ülkelerinde olan hadise şu. Gazze bir semboldür. O da şu, Gazze'de ilk defa Orta Doğu coğrafyasındaki Arap halkları içerisinde en demokratik, şeffaf seçim Gazze'de yapıldı. Sandıktan da Hamas çıktı. Hı hı. Bakınız, işte Arap liderlerinin bigane kalmasının en temel sebebi şu. Eğer siz Gazze'ye destek veriyorsanız, yarın da seçim var Türkiye'de. Evet. Sandığa yeşil ışık yakmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki sandık kurulsun ve demokrasi gelsin. Ki Arap ülkelerinde de bu konuya sıcak bakacaklarını sanmıyorum. Yani Gazze'nin bu yönüyle bir sembol özelliği vardır.
Evet. Sayın Hocam, araya gitmemiz gerekiyor. Tamam. Gazze'yi önümüzdeki haftalarda inşallah konuşacağız. İnşallah. Çünkü Gazze gündemde kalmaya devam edecek, öyle anlaşılıyor. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Irak'taki gelişmeleri konuşuyoruz. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki birlikteliğimiz sürüyor. Haftanın öne çıkan gelişmelerini, dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz. Birinci bölümde Gazze'yi konuşmuştuk. İkinci bölümde ki ana gündem maddemiz Irak'taki gelişmeler olacak. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim görevlisi, öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile Gazze'yi konuşmuştuk. Şimdiki ana gündem maddemiz, ifade ettiğimiz gibi, IŞİD. IŞİD gündemi belirlemeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Musul'un ardından IŞİD örgütü Erbil kapılarına kadar dayanmış durumda. Irak Şam İslam Devleti öncülüğünde, yeni adıyla İslam Devleti örgütü, 10 Haziran'da Musul'u almasıyla birlikte Sünni kentlerinde başlayan çatışmalar Kürt bölgelerine sıçramış durumda. IŞİD militanlarının Suriye'deki Sünni bölgelere geçiş güzergahı üzerinde bulunduğu için stratejik öneme sahip Musul'un Sincar ilçesini almasından sonra Mahmur ilçesine saldırması ve Erbil'in 50 kilometre uzağındaki Güver ile Hristiyanların yaşadığı Karakuş kasabasını alması Irak Kürt bölgesi yönetiminde oldukça tedirginliğe sebep oldu. Erbil'e oldukça yaklaşan Güver nahiyesinin IŞİD'in eline geçmesi, ardından da silahlı gruplarla peşmergeler arasında Mahmur çevresinde çatışmaların yaşanması yeni bir insan göçünde beraberinde getirdi. Sincar, Tarafer, Musul ve Mahmur'dan Erbil'e kaçanlar şimdi de Erbil'den başka kentlere kaçma sıkıntısı içerisinde. IŞİD'in Erbil yönündeki ilerleyişi Amerika'yı da harekete geçirdi. ABD ilk kez terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'ne doğrudan hedef aldı. Ezidi ve Hristiyanların soykırımı tehdidi altında olduğunu ileri süren Obama, ayrıca müttefiki Irak Kürt bölgesinin başkenti Erbil'in tehlikeye girmesini gerekçe göstererek Pentagon'a vur emri vermişti. IŞİD'in Erbil yakınlarında Kürt ve Amerikalıları tehdit etmesi üzerine Basra'dan kalkan Amerikan jetleri Erbil civarında IŞİD mevzilerini vurdu. ABD ilk saldırının ardından IŞİD hedeflerine iki ayrı operasyon daha düzenledi. Akşam saatlerinde yine Erbil çevresinde gerçekleşen saldırılara jetlerin yanı sıra insansız hava araçları da katıldı. Uluslararası toplum Irak ve Şam İslam Devleti örgütünün 9 Haziran'da Musul'u ele geçirmesinin ardından artırdığı baskılara rağmen ABD'nin IŞİD karargahlarını vurmak için neden düne kadar beklediği tartışmasını gündeme taşıdı. Irak Şam İslam Devleti'ne bağlı silahlı gruplar bir yandan Irak'ta ilerlerken Suriye'de de rejim güçlerine karşı silah, tank ve askeri malzeme elde etmeye devam ediyor. Irak'ta Bağdat hükümeti ve Kürt yönetimine karşı olan savaşında büyük ilerleme kaydeden IŞİD, Irak'ta da Musul, Tikrit, Tel Afer gibi birçok bölgeyi ele geçirdi. Sayın Hocam, IŞİD ifade ettiğimiz gibi şaşırtmaya devam ediyor. Yani bir örgütün bu denli askeri başarı elde ediyor olması, ilerleyişini sürekli sürdürmesi bir türlü izah edilemiyor. Bir örgüt nasıl oluyor da bu denli hızlı alan kazanabiliyor sorusu en çok gündeme gelen sorulardan biri. Siz nasıl yorumluyorsunuz IŞİD'in bu hızlı ilerleyişini?
Şimdi IŞİD'in bu kadar kısa sürede büyüyüp gelişmesi ve etraftaki ülkeleri tehdit eder duruma gelmesinin çeşitli sebepleri var. Bir tanesi orada bir boşluğu dolduruyor olması. İkincisi de çevrede Amerika ve Batı'yı, o bölgede hakim olan güçleri rahatsız eden bölge ülkelerini de IŞİD vasıtasıyla terbiye ediyor olmaları yönüyle işe yarayan bir sopadır IŞİD. Şimdi birinci konuya gelecek olursak IŞİD nasıl büyüdü? Sünni diyoruz ama şimdi orada İran, Musul vilayetinde Sünni Araplar var ama bu Sünni Arapların hiçbir zaman tarihi süreç içerisinde Şiilerle, Kürtlerle böyle kanlı savaşlara yani mezhep savaşları falan tarihte çok fazla yok. Çünkü bu bölge büyük imparatorluklar Roma, Bizans, Sasani, Osmanlı, Selçuklu imparatorluklarla idare edilmişler ve orada çok kültürlü, çok etnik yapılı bir düzen hep var ola gelmiştir. Ve dolayısıyla da burada işte Saddam döneminde Bağız yönetiminde her şey Sünni Arapların elinde. Şimdi de Maliki vasıtasıyla Şiiler ele geçirmiş. Sünniler her şeyden mahrum kalınca da Saddam'ın komutanları bunlara lojistik destek veriyor. Yani şu andaki askeri aklı Saddam'ın subaylarından geliyor. Altyapısı çünkü oradaki ezilen Irak'ın bütün denklemlerinden dışlanan Araplar şu anda açıkçası şöyle örnek verelim. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt kökenli halkımızın bir kısmının PKK'ya sempatiyle bakması gibi IŞİD'e de oradaki Sünni Arapların bir kısmı sempatiyle bakıyorlar şu anda. Ama ne zamana kadar sürer bu? O ayrı bir konu. Bir diğer konu Kuzey Irak'ta Barzani ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın antlaşması nedeniyle petrol Kerkük Cumhurtalık Ceyhan boru hattından geldi. Dünya...
Hocam özür diliyorum. Yani oraya bir not edelim. Çünkü evet. IŞİD'e ilişkin birazcık daha sorular var. Evet. Yani o IŞİD'in tanınması açısından IŞİD üzerine birazcık daha odaklanalım. Sonradan Amerika'nın stratejik hedefleri sadedinde mevzuyu konuşabiliriz. IŞİD'in bir proje olduğu dillendiriliyor.
Evet.
Kimdir bu projenin i̇şte, arkasında şey?
Şöyle ifade edelim. İngiltere ve Amerika müsaade etmemiş olsaydı IŞİD'in bu kadar geniş bir alanı bu kadar sürede kontrol etmesi mümkün değildi.
Evet.
İşte dikkat edin Erbil'i tehdit etmeye başlayınca dün bombardıman başladı. Neden Erbil'i tehdit etmeye başlayınca? Çünkü Erbil yakınlarında Amerika'nın Orta Doğu'da kurmaya çalıştığı en büyük üslerden biri vardır. Orası da tehdit altına girecek.
Stratejik hedeflere yaklaştığından dolayı
veya petrol kuyularına. Ama IŞİD tehdidi sayesinde İngiltere ve Amerika artık bölgedeki gerek Maliki yönetimine diyor ki artık gideceksin sen. Öbür türlü gönderemiyordu. Ve işte Türkiye'nin sesi soluğu kesildi. Niye? İşte hemen rehinelerimiz var. Biz birazcık IŞİD aleyhinde bir şey söylesek adamlar anında kafasını kesebilir. Çünkü hiçbir akla mantığa uyan bir yönleri yok bu insanların. Ve IŞİD'in parasal kaynağına bakıyorsunuz, devlet eliyle olmasa bile Körfez bölgesinden Selefi kanalla, yani bu Sünni değil dikkat edin, Selefi bir topluluktur. Yani bazıları bunları Vehhabi de diyorlar ve bunlar da maalesef bu kutsal mekanlara karşı da çok böyle sıcak bakmadıkları için yüzyıllardır yani İslam tarihi boyunca var ola gelmiş birçok dini simgesi olan yerlerin, mabetlerin, türbelerin havaya uçurulduğunu birer birer görüyorsunuz. Yani bunlar bizim anladığımız Sünni kökene mensup insanlar değil. Evet. Tepedekiler tamamen Suudi Arabistan çizgisindeki Selefi ve Vehhabi inanışlı olan insanlardır. Evet. Dolayısıyla da çok az toleransları vardır birçok konuda.
Yani şöyle benim kanaatim acizane hocam, yani IŞİD evet bir proje olarak başladı ama El-Kaide gibi türevinde olduğu gibi kontrolden çıkan bir örgüt haline geldi. Homojen bir yapıya da sahip olmadığından dolayı kontrol mekanizmaları, kontrolü ele geçirme ihtimali olan odaklar örgüt evet. içerisinde fazlalaştı. Büyümesinin sebeplerinden bir tanesi de daha çok zikredilen özellikle Suriye'deki iç savaşın kontrolden çıkması, artık de facto bir parçalanma söz konusu orada. Onun ortaya çıkardığı alan kazanımlardan ve Suriye ordusundan elde ettiği silahlarla ve ekonomik ve stratejik hedefleri ele geçirmesinden sonra hızlı büyüdü. Belki Körfez'deki Suudi Arabistan veya da diğer Körfez ülkelerinden, Selefi odaklardan para kaynağı elde ediyordu ama bugün gelinen nokta itibariyle onlar da endişeli artık. Yani örgütün kontrolden çıkan pozisyonu onları da endişelendiriyor. Önde mesela Suudi Arabistan'ın Suriye'deki El-Nusra cephesinin Lübnan'a müdahil olması, Lübnan'daki orduyla savaşa girmesi sonucunda Suudi Arabistan Lübnan ordusuna ciddi mali yardım ve askeri yardımda bulunma taahhütünde bulundu ve gerçekleştiriyor. Evet. Bu Suudi Arabistan'ın da tedirgin olduğunu gösteriyor. Selefi belki hükümet bazında değil de Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki bazı ticaret erbabının desteklediği ileri sürülüyor. Sivil toplum kuruluşlarının desteklediği söyleniyor. Yani Irak özelindeki IŞİD'in alan kazanmasının en önemli nedenlerinde Maliki yönetiminin baskıcı politikaları, oradaki Sünni aşiretleri IŞİD'le işbirliği yapmaya sevk etti. Dolayısıyla alan kazanmasının en önemli nedenleri oradaki Sünni aşiretlerden gördüğü destek. Yani ideolojik anlamda IŞİD'le tasvip etmeseler dahi IŞİD'in izliğe geldiği politikaları ama denize düşen yılana sarılır hesabı IŞİD'le Maliki yönetimine karşı bir işbirliği yapma duygusuyla hareket ettiklerinden dolayı IŞİD orada hızlı bir alan kazandı.
Aynı şey Beytullah Bey, Türkiye Suriye ilişkilerinde de söz konusu. Mesela şu bilinen bir gerçek, Suriye'de iç savaş başladığı dönemlerde, hatta bizim o MİT tırları meselesine gelinceye kadar Türkiye Özgür Suriye ordusunu destekledi. Hı hı. Ama Özgür Suriye ordusunu. Evet. Fakat bu IŞİD hadisesinden sonra Özgür Suriye ordusu içerisinde Esed rejimine karşı savaşan bazı dini ağırlıklı gruplar IŞİD saflarına geçti.
Yani aslında oradaki radikal, tırnak içerisinde radikal örgütlerinin alan kazanmasının en önemli müsebbiplerinin başında da Batı geliyor. Batı evet. oradaki işte tırnak içerisindeki ılımlı hareketleri desteklemiş olsaydı, maddi anlamda desteklemiş olsaydı Esed rejimi şimdiye kadar çoktan çökmüştü. Dolayısıyla bu sıkıntılar da ortaya çıkmazdı.
İşte oradaki direniş grupları içerisinde bir kısım böyle işte Batılıların cihadist dediği böyle İslami hassasiyeti olan silahlı grupların bir kısmı şöyle düşündüler. Batı Özgür Suriye ordusuna yardımını kesti. İşte Türkiye'de artık ne yapacağına çok fazla karar veremiyor.
Çünkü müthiş bir karalama propagandası
iç ve dış baskı söz konusu. O halde dediler bu konuda en güçlü şu anda direniş grubu bizim terör örgütü olarak kabul ettiğin IŞİD dediler ve IŞİD saflarına katılmaya başladılar. Dolayısıyla geçmişe dönük bakıldığında işte Türkiye'yi suçluyorlar. İşte Türkiye IŞİD'e destek veriyor vesaire. Yani Türkiye'de aklen mantıken yani en uç görüşe sahip olan hiç kimsenin bu IŞİD terör örgütüne lojistik veya siyasi bir destek vermesi mümkün olamaz.
Mümkün değildir.
Fakat işte önceden Türkiye'nin desteklediği bazı gruplar şu an IŞİD saflarına geçti. Olay bu. İşte bugün hükümeti suçlayanlar vesaire yapanların da argümanları buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Ama az önce sizin belirttiğiniz gibi ama asıl müsebbip Amerika ve Batı'nın
zamanında harekete geçmemesi.
Oradaki direnişçileri kendi kaderlerine bırakıp Suriye rejimine yol vermeleri olmuştur.
Tabii oradaki dengenin, askeri dengenin bozulmasının başka bir nedeni de Hizbullah'ın devreye girmiş olması. IŞİD'e ilişkin belki altı çizilmesi gereken bir şey de IŞİD'in stratejisi, özellikle sosyal medyayı
çok iyi kullanılıyor.
Bir de enteresan bir şekilde, yani bütün medyaya servis ettiği şeyleri kendisi veriyor. Kimseyi oraya girip görüntü almasına fırsat vermiyor. O görüntülerde genelde işte vahşice bir görüntüler. Bununla bir algı oluşturuyor. Yani ben geliyorum, psikolojik bir savaş taktiği uyguluyor. Korku. Ben geliyorum, korkuyor. O bayrağı gören, o bayrak da tabii esef verici bir şey, kelime-i tevhidi kullanıyor. Siyah. Onun oluşturduğu olumsuz algı, yani o IŞİD'in İslamofobiye önemli bir destek sağlamış oluyorlar maalesef. Bunu kullanıyorlar. Yani mesela Irak'taki Musul'un çözülmesi, askerlerinin çözülmesinin arkasında en önemli neden olarak bu zikrediliyor. IŞİD'in salmış olduğu korku. Şimdi hocam, bu Amerika'nın bir sınırlı müdahale olarak görüldü. Bunun arkasında da Amerika'nın işte bir takım stratejik hedefleri olduğu söylendi. Yani Amerika isteseydi IŞİD'in bütün unsurlarına müdahalede bulunurdu. Ama bulunmadı.
Evet.
Neden?
Çünkü IŞİD orada az önce de söyledik, bir proje olarak vardır. Var olmasının sebebi de şu anda Irak'ta kartlar yeniden karılıyor. Ve az önce söylüyordum, sözüm yarım kaldı bu projenin olmasının sebebi. Kuzey Irak petrolleri Türkiye'ye akıyor ve Amerikan bankasına değil Halk Bank'a yatıyor. Ve dolayısıyla Amerika artık Kuzey Irak petrollerinden pay alamayacak. Hı hı. Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında. IŞİD öyle bir tehdit etti ki Erbil'i ve Amerikan uçakları da durdurdu. Barzani'ye şu mesajı verdi Amerika. Bak dedi, kiminle iş tutacağına iyi karar ver.
Ayağını denk al.
Ayağını denk al. Yani kendi eliyle değil, IŞİD sopasıyla Peşmerge'nin bütün karizmasını yerle bir etti. Yani şu anda işte Peşmerge efsanesi bitti.
Evet.
İşte Barzani şöyle hiçbir şey yapamayacağını Amerika onlara, yani dediğim gibi bir zamanlar PKK sopasıyla Batı Türkiye'yi terbiye ediyordu. Şimdi IŞİD sopasıyla bütün bölge ülkelerini Amerika ve İngiltere terbiye ediyor adeta. Dolayısıyla da Libya'da Kaddafi'nin bütün kara, deniz, hava üslerini Tomahawk füzeleriyle vuran Amerika, IŞİD'e niye madem bu kadar karanlık bir terör örgütüdür de aylardır yol açıyor, bölgelerin işgal edilmesine sebep oluyor. Onların onlara çizilmiş bir alan vardır. Yani oradaki Irak, Suriye'deki Sünni bölgelerin IŞİD'in kontrolüne geçmesi çok da Batı'yı rahatsız etmiyor. IŞİD'in kontrolüne geçtikten sonra iş, problem ondan sonra başlayacak. Çünkü Suriye'de yönetimin devrilmemesinin sebebi neydi Beytullah Bey? Türkiye demişti ki sandık kurulsun. O zaman İhvan iktidara gelecekti.
Ta başında, krizin başında.
Krizin başında. Körfez ve Suudi Arabistan başta olmak üzere ülkelerde demişti ki bir krallık kurulsun. Yani Fas krallığı gibi işte bir Arap krallığı olsun. Türkiye de buna karşı çıkmıştı. Şu anda IŞİD sayesinde böyle bir Sünni krallık olacak. Fakat IŞİD'in bu mantalitesiyle o coğrafyanın uyuşması da mümkün değildir. Mesela Irak'ın Sünni bölgesi büyük ölçüde tasavvufi Nakşibendi ekolünden geliyor. Yani bir tasavvuf kültürünün olduğu bir toplum. Fakat burada selefi bir, tamamen tasavvufu reddeden bir algı söz konusu. Şu anda savaş sırasında bir ittifaktır. Tıpkı Afganistan'da Ruslara karşı mücahitlerin ittifakı gibi.
İdeolojik olarak örtüşmeseler dahi bir ittifak
söz konusu. Yarın bir gün diyelim ki IŞİD'in işgal ettiği bölgelerde bir harita çizilse ve faraza burada bir devlet kurulsa. Bu devletin yönetiminde de IŞİD'in öyle sağlıklı bir idare kuracağını sanmıyorum.
Yani benim de kanaatim acizane, IŞİD'in orada kalıcı olması mümkün değil. Yani Irak'ın genelindeki Sünnilerin böyle bir örgütü kabul etmeleri mümkün değil. Şimdi hocam, Amerika sadece bu kısıtlı müdahalesinde
Kırmızı çizgileri gösterdi.
Sadece Kuzey Irak yönetimine değil, Maliki yönetimine de bir mesaj verdi. Yani ben bunu ortadan kaldırmıyorum, bu örgütü.
Bak orada
dolayısıyla
duruyor.
Amerika'nın Irak'ın bölünmesi konusunda da bir farklı bir görüntüye gelmiş olduğu söylenebilir mi? O da kabul etmiş olabilir mi? Yani Irak'ın üçe bölünmesi konusunu yani, Amerika'da kabul etmiş olabilir mi?
Şöyle ifade edelim. Irak zaten bölünecek bir şekilde. Hı hı. Fakat IŞİD hadisesi bu kadar ilerlemeseydi Amerika'nın masadaki rolü gitgide azalıyor idi. İşte Türkiye'nin, İran'ın, kuzeydeki Barzani'nin epeyce bir sesi yüksek çıkıyordu. Fakat IŞİD vasıtasıyla bunların hepsinin sesini kısıp daha yüksek bir volümle Amerika ve İngiltere burada söz sahibi olacak. Yani bölünme tamam ama sınırları kim neye göre çizecek? Ve kim hangi haklara sahip olacak? Amerika bu haritayı tekrardan kendisinin ana dominant unsur olarak belirlenmesini istiyor ve burada da IŞİD'i bir sopa olarak kullanıyor. Tekrar söylüyorum, IŞİD burada batılı güçlerin, İngiltere ve Amerika'nın adeta istemediği ülkeleri dövdüğü bir sopadır. İşi bittiği zaman da çöpe atılacak bir sopadır. Evet. Göreceksiniz. Yani Maliki'yi iktidardan değiştirip başka bir Şii yönetim Irak'a geldiğinde, Barzani'den istediği tavizleri aldığında, Suriye'de istediği dizaynı yaptığında IŞİD de bir şekilde derdest edilecektir. Ama o güne kadar da serbest bırakılır. IŞİD de zaten zorluyor. Deneme yanılma yapıyor. Bir yerde direnç görürse oradan çekiliyor. Boşluk bulduğu alanlara sahip.
Özellikle ihtilaflı noktalara yönelmiş durumda. Evet. Yani Musul örneğinde olduğu gibi, Erbil örneğinde olduğu gibi hem ihtilaflı hem de stratejik hedeflere, ekonomik hedeflere yönelmiş durumda. Sayın Hocam, şimdi Irak'taki siyasi duruma bakıldığında evet bir cumhurbaşkanı seçildi, bir meclis başkanı seçildi ama hala başbakan ortada yok. Yani bu Maliki'nin de şayet başbakan olarak kalmadığı takdirde ölü bir siyasi figür olarak nitelendiriliyor. Yani başbakan olmadığı takdirde ya suikasta uğrayacak ya işte bir takım yargı ensesine yapışacak, evet, tarzında bir algı var. Sizce direnebilir mi hala başbakanlıkta Maliki?
Zaten şu an direniyor. Hı-hı. Direnmesi konusunda da İran cesaret veriyor. Yani çünkü ya nasıl ki IŞİD batılıların oradaki sopası konumunda, Maliki de yani İran'la aynileşmiş durumda siyaset ve yönetim anlayışı bakımından. Fakat Maliki bunun sürdürülemez olduğunu görüyor. IŞİD'in bölgede sürdürülemez olduğunu Batı görüyor. Barzani artık istediği gibi hareket edemeyeceğini görüyor. Yani şu anda biz olamayacakları deneyerek öğreniyoruz. İşte bu olamayacakların içerisinden makul olan nedir konusuna ancak böyle geleceğiz. Aksi takdirde Orta Doğu yönetimlerinde herkes kendi söylediğinin olmasını istiyor. Ama bu kaos, kargaşa, kan, gözyaşı ve ölümler gösteriyor ki öyle herkes istediğini elde edemiyor. İşte bu olumsuzluklardan yola çıkarak bir model ortaya çıkacak ama Irak, işte Şiiler, Sünni Araplar ve Kürtler arasında bir şekilde ya konfederasyon olacak, federasyon olacak veya bağımsız olacak ama bunun şartlarının olgunlaşması için bu sürecin de herhalde yaşanması gerekiyor. Evet.
Sayın Hocam, şimdi Türkiye açısından da son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Gerek Suriye'de gerek Irak'ta ki tablo Türkiye'yi açıkçası tedirgin edecek boyutlara ulaştı. Özellikle Erbil'in tehdit altında olması sadece Türkiye açısından değil, bölge açısından.
Güvenlik zirvesi yapıldı.
Güvenlik zirvesi yapıldı.
Türkiye'de.
Tabii Türkiye'nin elini kolunu bağlayan nedenler var, hususlar var. Onların başında da işte rehineler meselesi var. IŞİD'in neden o rehineleri bırakmadığı bugün daha iyi anlaşılabiliyor. Yani Türkiye'nin elini kolunu bağlama noktasında önemli bir koz olarak kullanıyor ne yazık ki. Türkiye nasıl bir politika izlemesi gerekiyor Sayın Hocam? Yani
şimdi Türkiye şu an zaten sınırlarımızda henüz IŞİD yok. Ama sınıra dayanmak üzere. Kuzey Irak'ta olsun, Suriye'de olsun. Fakat şayet Erbil'i kuşattığında, Erbil'i tıpkı Musul gibi alma yönünde hareket etmiş olsaydı,
o zaman Irak'ın düşmesi
Amerika,
deniyor yani.
Amerika gibi Türkiye'de teyakkuza geçerdi. Artık o rehineler ikinci, üçüncü konuma gelirdi. Çünkü milli güvenlik tehdidi olurdu. Yani düşünün ki 1991 yılında Türkiye'ye 500 bin Kürt mülteci gelmişti. Yani. E şimdi düşünün ki 5 milyonluk Kürt Kuzey Irak'taki.
Artı 1,5 milyona yakında mülteci varmış.
Şimdi onların da bir Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiğini düşünün. Türkiye bunu kaldıramaz. Ve Türkiye bir şekilde oraya müdahale etmek zorunda kalırdı. Ve Türkiye'nin adına bunu Amerika o kırmızı çizgiyi çizdi şeye karşı. Yani orada Amerika ile Türkiye'nin çıkarları örtüşmüş durumda. Ama biraz detaya inince farklı ama çünkü IŞİD'in Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimini ortadan kaldırmaya yönelik hamleleri hem Türkiye'nin hem Amerika'nın işine gelmez.
Yani benim görebildiğim kadarıyla kulislere yansıyan bilgilere göre Türkiye'nin izleye geldiği politika şu anda IŞİD ile oradaki Sünni aşiretler arasında bir ihtilafın çıkması yönünde, yani ona oynuyor gibi yorumlar var. Alttan alta bu işleniyor. Sayın hocam, IŞİD ve Türk şeydeki Irak'taki gelişmeleri bugünlük bu kadarla yetinelim.
İsterseniz orada yerlerinden
Yezidiler meselesi var. Ona da değinelim.
Birkaç cümleyle bahsedelim. Onların
kimileri Yezidi deniyor ki ya medya organlarında, kimilerinde Ezidi olarak ifade ediliyor. İsterseniz oradan başlayalım.
Bu Türkiye, İran, Irak civarında yaşayan etnik Kürt kabileleridir bunlar. Ta milattan öncesine dayanan bir şeydir bu. Bu bazıları İran'ın Yez şehrinden aldığını söyler ismini. İşte melek tanrı manasına İzzet veya tanrı Yezdan var Farsça'da. Oradan geldiği söylenir. Ama bu kendilerine Ezidi diyor bunlar. Ezidi de tanrıya kulluk eden kimseler
manasına,
anlamına geliyor. Ayrıca bu Emeviler dönemde, birinci Yezid zamanında koruyup kollanmışlar. O dönemde de onlara da büyük bir şey yaptığı için Yezidi de deniyor bunlara. Fakat bu etnik topluluğun Irak'ta yaşadığı coğrafya şu anda da medyada olduğu Sincar Dağları civarında yaşıyor. Türkiye'de Batman, Nusaybin, Siirt'in Beşiri ve Kurtalan ilçeleriyle Hakkari'nin dağlık bölgelerinde yaşıyorlar. Ayrıca İran, Gürcistan ve Ermenistan'a dağılmış durumdalar. Bunların bir kısmı Türkiye'dekiler bu terör nedeniyle Batı ülkelerine siyasi iltica etmiş durumda. Türkiye'deki Ezidi veya Yezidilerin. Yezidi Kürt kabileleri arasında çok daha yaygındı. Fakat Osmanlıların döneminde, daha önce Safeviler ve Akkoyunlar döneminde de tasavvufi akımlar vasıtasıyla, mesela şu anda Türkiye'de etkin olan Nakşibendi silsilesinde, işte Tahal Hakkari, Tahal Hariri, Halid-i Bağdadi'nin olduğu o coğrafya bu Ezidilerin yaşadığı bölgeyle kesişiyor. Oradaki sufi tasavvufi akımlar ve onların dini önderleri bu Ezidiliğin akidevi olarak İşte Zerdüştlük, Maniheizm, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam tasavvufundan da etkilenen karma bir itikat olduğu ve bunun İslam itikadıyla ters düştüğünü ve küfre kadar insanı götürdüğü konusunda o kabilelerin büyük bir kısmını ikna ettiği için sayıları çok azalmıştır bugün.
Yani 1 milyon civarında olduğu söyleniyor genel olarak tüm Orta Doğu'da.
Bütün dünyadaki sayıları o kadar, Orta Doğu'daki sayıları 500 bini civarında geçmez. Çünkü siyasi olarak göç ettiler Batı ülkelerine büyük bir kısmı.
Ve ağırlıklı olarak Irak genelinde mi yaşıyorlardı?
Türkiye'de daha çoklar şu anda. Irak'ta sadece o Sincar Dağları çevresinde. İran'da Ermenistan'ın Erivan, Gürcistan'ın Tiflis, Batum civarında da Ezidi Kürt diye geçer istatistiklerde. Bunların bir diğer özelliği, mesela şu anda o Sincar Dağları'na yardım kumanyaları atıyorlar değil mi? Fakat bunların inanışına göre mesela yeme içme konularında bir takım özellikleri vardır. Biz bunları bilmeden yardım edersek bir şey yaramaz. Mesela bu Ezidilik veya Yezidilik inancında fasulye, marul, bakla, lahana gibi sebzeleri yemek yasak. Geyik, domuz, horoz ve balık eti haram. Şimdi siz onlara tavuk ve balık attığınız zaman
yemiyorlar. Ama herhalde Sayın Hocam, yani bu açlık sınırında olan bir insanlar için o kayda almazlar herhalde.
Yani dini inanış olarak söylüyorum. Evet. Melek tavusun rengi olan mavi renkli elbise giymezler ve yasaktır. Genellikle bıyık kesmek günahtır bunlarda. Yılan, akrep, boğa gibi hayvanlar kutsal sayılıyor. Şeytan, melun, lanet gibi kelimeler melek tavusa inandıkları için iman düşüncesiyle çok şık bakmıyorlar. Hı-hı. Ve dolayısıyla yerel halk, bak altını çiziyorum tırnak içerisinde, o bölgedeki yaşayan yerel halk bunlara şeytana tapanlar diyor. Hı-hı. Ya kendileri bunu kabul etmiyor, evet. Yalnız ezidiler.
Evet, tabii ne olursa olsun inançlarının kendilerini bağlayacak ama çok büyük bir insanlık sıkıntısı yaşıyor dağlarda. Evet, susuzluktan ölen yüzlerce çocuğun olduğu söyleniyor. Kimse zulüm görmesin, inançları ne olursa olsun diyelim.
İnsan olarak herkesin insani çerçevede haklarından mahrum olmaması. Yani ben diyorum ki eğer onlara kumanya atıyorsanız koyun eti, dana
ama
eti
hocam,
atın.
Onlar herhalde göz önüne almazlar.
Hassasiyet, çok basit bir hassasiyettir.
Kıymetli dinleyenler, programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Rusya konusuna giremiyoruz.
Giremeyeceğiz, vaktimiz kalmadı Rusya ile. Azerbaycan'da da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Azerbaycan Ermenistan sınırında Azerbaycan'dan ciddi sayıda şehitler var. Orası tansiyon yükseliyor. Batı ile Rusya arasında da ekonomik yaptırımların, evet, NATO'nun, Türkiye'ye yansımaları ne olacak, onu konuşacaktık. Bir fırsat mı yoksa aynı zamanda riskleri olan bir fırsat mı? O meseleleri konuşacaktık ama vaktimiz sona erdi.
Süreç devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda gerek mutlaka, Azerbaycan, gerek Ukrayna, Rusya ve
onlar
NATO ilişkileri
yakın zamanda
devam edecek bir süreçtir.
Sona erecek gibi gözükmüyor. Evet. Konuşacağız. Kıymetli dinleyenler, tekrardan yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçim ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz bu temenniyle.
Bir cümleyle sözümü bitirmek istiyorum. Türkiye'de bir kısım insanlar bu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde şunu söylemişlerdi. Irak'ta, Musul'daki rehineler seçime birkaç gün kala serbest bırakılacak. Hükümet aslında IŞİD'le işbirliği yapıyor. Şimdi şöyle bir yazı gelse de, tura gelse de tahminde bulunuyorlar. Evet. Ya şimdi bırakılmadı.
Evet, ya yani o konuyu açacaktım ama işte fırsat olmadı.
Evet,
unuttuk.
Dolayısıyla rehinelerimize de inşallah sağ salim dönmesini temenni ederek bu seçimlerinde memleketimiz, milletimiz içerisinde en hayırlı sonuçla bitmesini diliyoruz.
Evet, aynı temennilerle haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.